Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Adiyat Suresini dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في صدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Soluk soluğa koşan atlara andolsun, tırnaklarıyla ateş çakıp saçanlara, sabah vakti baskın yapanlara, derken orada tozu dumana katanlara, bununla bir düşman topluluğun orta yerine kadar dalanlara. Hiç şüphesiz insan Rabbine karşı oldukça nankördür. Ve gerçekten kendisi de buna şahittir. Muhakkak o, mal sevgisinden dolayı da bencil ve cimri tutumunda çok katıdır. Yine de bilmeyecek mi? Kabirlerde olanların deşilip dışa atıldığı, göğüslerde olanların da derlenip devşirildiği zamanı. Hiç şüphesiz o gün Rableri kendilerinden gerçekten haberdardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarını sabahları Türkiye saatiyle 7:20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 23 İsven 1403, Hicri Gamer'i 12 Ramazan 1446 ve Miladi Takvim'de 13 Mart 2025 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteninin ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Ramazan özel programı ve İslami Düşünce isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Arkadaşım Meysen Feliber, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi, geçmişe göre daha güçlü durumdayız açıklamasında bulundu. İran'ın bu haftaki dış politikası nükleer müzakereler odağında. Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı, Trump'ın mektubunun alındığını bildirdi. İran, Güvenlik Konseyi'nin kapalı oturumu Tahran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile etkileşim sürecine müdahale olduğunu bildirdi. Irakçı Azeri mevkidaşı Bayramov ile bölgesel konuları ele aldı. Şimdi haberler.
İslam devrimi lideri, geçen yıla kıyasla bazı konularda daha güçlüyüz, bazı konularda da güçlü olmasak da zayıf değiliz açıklamasında bulundu. İslam devrimi lideri Ayetullah Hamine'yi, binlerce öğrenciyle Ramazan ayı buluşmasında konuşarak şunlar söyledi. Geçen yıl bu toplantıyı düzenlediğimiz zamandan bu yana birçok olay yaşandı. Geçen yıl farklı bir durumdaydık. Geçen yıl sizinle bu toplantı yaptığımız bugünlerde şehit reisi hayattaydı. Şehit Seyit Hasan Nasrullah yanımızdaydı. Şehit Heniye, Şehit Safiyettin, Şehit Simvar, Şehit Ziyaf ve birçok büyük devrimci şahsiyet aramızdaydı veya yanımızda bulunuyordu. Ancak bu yıl artık yoklar. Cumhuriyetimizin düşmanları, muhalifleri ve rakipleri bu olayı yanlış ve yüzeysel bir bakış açısıyla değerlendiriyor. Onların tam tersine size tam bir güvenle söylüyorum. Evet, bu kardeşlerimiz çok değerliydi ve onların yokluğu bizim için büyük bir kayıptır. Bu konuda şüphe yok. Ancak bu yıl geçen yıla kıyasla bazı konularda daha güçlüyüz. Bazı konularda ise daha güçlü olmasak da zayıf değiliz. Elhamdülillah çeşitli açılardan daha fazla güç ve yetenek kazandık. Geçen yıl bu imkanlara sahip değildik. Bu yüzden evet, bu değerli insanların yokluğu bir kayıptır. Batı Asya bölgesinde meydana gelen olaylar acı verici ve üzücüdür. Ancak İslam Cumhuriyeti büyümesini, ilerlemesini ve gücünü artırmaya devam etmektedir. Devrim lideri öğrenci buluşmasında şöyle devam etti. Önemli şahsiyetleri kaybetmek bir kayıptır ancak eğer iki şart, ideal ve çaba varlığını sürdürürse genel harekete zarar gelmez. Hicretin 3. yılında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Uhud savaşında Hamza gibi birini kaybetti. Hamza peygamberin yanından ayrıldı. Sadece Hamza da değil, en öne çıkan kişi Hamza'ydı ama başka cesur savaşçılar ve dostları da şehit oldu. Ancak hicretin 4. ve 5. yıllarında peygamber 3. yıla göre çok daha güçlüydü. Yani önemli şahsiyetlerin kaybı kesinlikle gerileme veya zayıflama anlamına gelmez. Bunun tek şartı ideallerin korunması ve çabaların devam etmesidir. Eğer bir millet bu iki unsura sahip olursa liderlerinin varlığı veya yokluğu genel hareketi etkilemez.
Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti ile nükleer dosya hakkında müzakereler önerisi İran'ın bu haftaki dış politikasının ana konusu olmuştur. Fars Today'in haberine göre İran İslam Devrimi lideri Ayetullah Hamenei geçen cumartesi günü devlet başkanları ve ülkenin çeşitli kademelerinden birçok yönetici ve görevli ile yaptığı görüşmede İran Dışişleri Bakanlığı'nın aktifliğinden memnuniyet duyduğunu belirterek komşular ve diğer ülkelerle etkileşimi genişletme vurgusu yaptı ve şunları söyledi. Bazı devletler ve dış güçler müzakerelerde ısrar ediyorlar. Ancak onların müzakerelerdeki amacı sorunları çözmek değil, müzakereler yoluyla kendi taleplerine dayatmak ve eğer karşı taraf kabul ederse ne âlâ, ancak kabul etmezse gürültü koparıp onu müzakereleri terk etmekle suçlamaktır. İslam Devrimi lideri ayrıca onların sorunu sadece nükleer mesele değil, onlar için müzakereler, savunma imkanları ve uluslararası yetenekler gibi yeni talepler öne sürmenin bir yolu ve bu tür beklentileri ifade etmenin bir yoludur. Örneğin şunu yapmayın, şu kişiyle görüşmeyin, füze menzilini şu kadarını üzerine çıkarmayın gibi konular ve kesinlikle İran tarafından kabul edilmeyecek ve yerine getirilmeyecektir ifadesine dikkat çekti. Ayetullah Hamenei karşı tarafın müzakereleri tekrarlama amacını kamuoyunda baskı oluşturmak olarak değerlendirerek kamuoyunda şüphe yaratmak istiyorlar. Müzakerelere hazır olduklarını beyan etmelerine rağmen neden biz müzakerelere hazır değiliz? Oysa onların amacı müzakereler değil, dayatma ve zorlamadır dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da salı günü İran Girişimciler Meclisi üyeleriyle yaptığı toplantıda dünya ile ilişkilerimiz olmalı, kimseyle küs veya kavga etmek istemiyoruz. Ancak kimsenin önünde eğilmeyeceğiz diyerek onurlu bir şekilde ölürüz ancak zillet içinde yaşamayız. Eğer müzakereler onur temelinde ve karşılıklı saygı ve çıkarlar temelinde olursa oturup konuşuruz ancak tehdit ve zorlama dili bizim için kesinlikle kabul edilemez ifadesini kullandı. İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf da pazartesi günü Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti ile müzakereler önerisi hakkında Amerika Başkanı'nın diğer ülkelerle davranışları bu açıklamaların sadece İran'ı silahsızlandırma amacıyla müzakereler görüntüsü altında bir aldatmaca olduğunu gösteriyor ki bunu Amerika'nın politika belgesinde imzalamıştır açıklamasında bulundu.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Instagram hesabından yaptığı paylaşımda çarşamba günü Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın diplomatik danışmanı ile yaptığı görüşmeye atıfta bulunarak Amerika Başkanı'ndan bir mektup aldığını söyledi. İran'ın haberine göre Seyyid Abbas Irakçı sosyal medya platformu Instagram'daki kişisel sayfasında bugün öğleden sonra Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın diplomatik danışmanı Enver Kargaş'ı kabul ettim ve ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunmanın yanı sıra Amerika Başkanı'ndan bir mektup aldım paylaşımında bulundu. İran Dışişleri Bakanı dün sabah Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Amerika Başkanı'nın İran'a gönderdiği mektup hakkında mektup henüz bize ulaşmadı ancak Arap ülkelerinden birinin elçisinin Trump'ın mektubunu Tahran'a teslim etmesi bekleniyor. Bu mektup İran ve Amerika arasında yeni diplomatik çabaların bir işareti olabilir ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği ile bölgesel meseleler üzerinde etkili olabilir demişti.
İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Güvenlik Konseyi'nin kapalı oturumunda yaptığı konuşmada Amerika'nın Güvenlik Konseyi'ni İran'a karşı ekonomik savaşı yoğunlaştırmak için bir araç haline getirme niyetini açıkladığını belirtti. Bu toplantı İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki yapıcı ve devam eden etkileşim sürecine haksız bir müdahale olarak gördüklerini ifade eden Irvani, bu eylemin bir tek amacı var, İran'a karşı başarısız ve yasa dışı maksimum baskı politikasını sürdürmek açıklamasında bulundu. İran'ın haberine göre Emir Said Irvani, çarşamba günü Güvenlik Konseyi'nin kapalı oturumunda İslam Cumhuriyeti İran İslam Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Fransa tarafından ortaya atılan asılsız iddiaları kesin bir şekilde reddediyor ifadesini kullandı. İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Büyükelçisi, bu ülkeler mevcut durumun sorumlusunun kendileri olduğu gerçeğini kolayca göz ardı ediyorlar. 2018 yılında Amerika Birleşik Devletleri tek taraflı olarak kapsamlı ortak eylem planı COEP'ten çekildi ve doğrudan Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararını ihlal etti. Yasa dışı yaptırımları yeniden uygulayan, uluslararası hukuku çiğneyen ve İran halkını cezalandıran Amerika Birleşik Devletleri'ydi. COEP'in Avrupalı tarafları olan Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Almanya taahhütlerine bağlı kalmak yerine yükümlülüklerini yerine getirmeyerek Washington'u memnun etmeyi tercih ettiler. Bunlar göz ardı edilemeyecek gerçeklerdir vurgusunda bulundu.
İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı. Mehaber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki bakan ikili ilişkiler ve bölgesel konuları değerlendirdi. Görüşmede enerji, ulaşım ve sınır konuları alanlarında işbirliğinin genişletilmesi, ekonomik işbirliği anlaşmaları ve projelerin hayata geçirilmesi, ayrıca gelecekte yapılacak ziyaretlere dair koordinasyon konuları ele alındı. Dışişleri Bakanı Irakçı, İran İslam Cumhuriyeti'nin iyi komşuluk politikasına dayalı yaklaşımına dikkat çekerek Azerbaycan Cumhuriyeti ile ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesinin önemini vurguladı.
Rusya'nın Tahran Büyükelçisi, Avrasya Ekonomik Birliği ile İran arasındaki serbest ticaret anlaşmasının uygulanmasının yakında başlayacağını belirtiyor. Rusya'nın İran Büyükelçisi Alexey Dedov yakın zamanda TV1X'de yaptığı özel röportajda Rusya ve İran arasındaki ticaret, kültür ve turizm işbirliğini ele aldı. Barsudey'in haberine göre Dedov, Rusya ve İran arasındaki ticaretin genel olarak olumlu bir seyri izlediğini ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 4,2 milyar dolar iken bu yıl yaklaşık %15 artmasının beklendiğini söyledi. Rus diplomat, Rusya'nın İran'ın Şeban kart sistemini kabul etmeye başladığını ve Rusya'nın Mir kartlarının da yakında İran'da kabul edileceğini belirterek iki ülkenin neredeyse tamamen ulusal para birimleriyle karşılıklı ödemelere kendi finansal ve bankacılık sistemleri üzerinden geçtiğini vurguladı. Bu adımlar ekonomik işbirliği alanlarını genişletiyor. Alexey Dedov ayrıca Avrasya Ekonomik Birliği ve İran arasındaki serbest ticaret anlaşmasına atıfta bulunarak Avrasya Ekonomik Birliği'nin bugün 190 milyon nüfusa sahip bir pazar olduğunu ve İran'a mal ithalatında tercihli koşullar, basitleştirilmiş gümrük prosedürleri ve kolaylaştırılmış teknik düzenlemeler sağladığını söyledi. Aynı koşullar Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerin ihracatçılar için de İran pazarında mevcuttur. Bu tamamen karşılıklı fayda sağlayan ve halkın çıkarlarını koruyan bir işbirliğidir. Rusya'nın İran Büyükelçisi iki ülke arasındaki kültürel işbirliğine de değinerek bu yılın ana etkinliğinin İran'da Rusya Kültür Günleri'nin düzenleneceğini belirtti ve bu etkinlik Haziran ayı için planlanmıştır. İran ve Rusya arasındaki turizm ilişkileri hakkında da konuşan Dedov, 2024 yılından karşılıklı turizm ilişkilerine %13 arttığını belirtti. İranlı turistlerin Rusya'daki sayısı önemli ölçüde artarken aynı zamanda 5000 Rus turist İran'ı ziyaret etti.
İranlı besteci Loriz Cheknevaryan tarafından bestelenen ve yönetilen Rüstem ve Sohrab operası Ermenistan'da sahnelenecek. Loriz Cheknevaryan'ın bestelediği ve yönettiği sahne tasarımı, kostüm ve yönetmenliğinin Yarta Yaran'ın üstlendiği Rüstem ve Sohrab operasının tam sahne performansı 31 Mart 1 ve 2 Nisan 2025 tarihinde Erivan Opera binasında sahnelenecek. Pars Today'in haberine göre Rüstem ve Sohrab operası, İranlı ünlü şair Firdevsi'nin şahnamesindeki Rüstem ve Sohrab hikayesine dayanarak Loriz Cheknevaryan tarafından bestelenmiştir. İranlı besteci Loriz Cheknevaryan bu konuda şunlar söyledi: "Benim için büyük bir onur ve mutluluk. Değerli arkadaşım Yarta Yaran'ın bu operanın yönetmenliğini ve tasarımını üstlenmesi. Yarta Yaran büyük bir oyuncu ve yönetmen ve şairdir." Diğer bir habere göre TV Brix'in bildirdiğine göre Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan yakın zamanda yaptığı bir röportajda ülkesinin Brix grubunda gözlemci statüsü almak için çaba gösterdiğini ve bölge için işbirliği ve bu grubun çerçevesinin avantajlarını incelemekle ilgilendiğini belirtti. Mirzoyan, Ermenistan'ın daha önce hem BRICS hem de Şanghay İşbirliği Örgütü'nün faaliyetlerine katıldığını hatırlattı.
İran Bilim ve Sanayi Üniversitesi 2026 yılında düzenlenecek olan İslam Dünyası Üniversiteleri ilk yapay zeka olimpiyatının resmi ev sahibi olarak seçildi. Pars Today'in haberine göre bu olimpiyat 2026 yılında gerçekleştirilecek ve amacı İslam dünyasının en parlak üniversite yeteneklerini bir araya getirerek yapay zeka inovasyonlarını sergilemek, bilimsel ve teknolojik işbirliğini güçlendirmek ve bu alanda uluslararası etkileşimleri geliştirmektir.
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Siyonist rejimin Gazze şeridine temel ihtiyaçların gönderilmesini engellemesini ve bu bölgenin elektrik akışını kesmesini Filistinli mazlum halka açlık ve kıtlık dayatma politikasının bir parçası olarak nitelendirdi ve bunu insanlığa karşı bir suç ve soykırımın devamı olarak görerek şiddetle kınadı.
Ve son haberimiz. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Gazze şeridinde elektriğin kesilmesinin devam etmesi ve içme suyuna erişimdeki ciddi kısıtlamaların milyonlarca insanın hayatını tehdit ettiğini ve bölgede insani krizi daha da şiddetlendiren bir eylem olduğunu açıkladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 23 İsvan 1403, Hicri Kameri 13 Ramazan 1446 ve Miladi 12 Mart 2025 Perşembe. Yüz 118 yıl önce bugün Hicri Kameri 13 Ramazan 1328 tarihinde İranlı fakih ve arif Mirza Cihangir Han Kaşgai vefat etti. Kaşgai sahanda birçok öğrenci yetiştirdi ki bunlar arasında Şehit Aytullah Muderris ve Aytullah Borucer diye değinebiliriz. 68 yıl önce bugün Hicri Şems 23 İsvan 1335 tarihinde Savak olarak bilinen İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı'nın kurulması yasa tasarısı İran Milli Şura Meclisi'nce onaylandı. Hicri Şemsi 1332 yılında Amerikan-İngiliz ortak ürünü olan askeri darbeyle hezimete uğrayan İran petrol sanayisinin millileştirilmesi hareketinin ardından Washington Sovyetler Birliği'nin İran'daki nüfuzunu engellemek ve zalim Pehlevi rejimini korumak için güçlü bir güvenlik teşkilatının oluşması planını sundu. Şah'ın iç muhaliflerinin bastırılması için yararlanılan bu teşkilat Amerikalılarca faaliyete geçirildi ve savak personeli eğitim gördü. Bunlar İran halkının hakları ve özgürlüklerini savunan herkesi Komünist ve Sovyetler Birliği'ne bağlı oldukları adıyla tutuklayıp en şiddetli işkencelere tabi tuttular. Savak'ın faaliyetleri sırasında binlerce inkılapçı mücadeleci öldü ve yaralandı ve bu gizli teşkilat İran'da insan hakları ihlalcisi ve katliam simgesi olarak tanındı. Bu teşkilat İran'da İslam devriminin zaferinden birkaç gün önce Hicri Şemsi 17 Behman 1357 tarihinde kapatıldı. Sekiz yıl önce bugün Hicri Şemsi 23 İsven 1395 tarihinde İranlı yazar, eleştirmen, yapımcı ve yönetmen Ali Muallim vefat etti. Çocukluğu ve gençliği Damgan şehrinde geçti. Orta öğrenimini Tahran'daki Sohan Lisesi'nde matematik ve fizik bölümünde tamamladı. Radyo ve Televizyon Üniversitesi'nde sinema yönetmenliği bölümünden mezun oldu ve Sanat Üniversitesi'nde sanat araştırmaları alanında yüksek lisans yaptı. Ali Muallim, Fecr Film Festivali, Bağlantısız Ülkeler Film Festivali, Genç Sinema Festivali, Uluslararası Şehir Film Festivali, Kadın Filmleri Festivali ve diğer birçok festival gibi çeşitli uluslararası festivallerde jüri ve seçici kurul üyeliğinde bulundu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere. Yeni Asya.
Bir iftarda asgari ücret harcayanlar var.
Karar.
CHP'li belediyelere terör soruşturması.
Milli Gazete.
Gayrimenkul Bankası iflas etti.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları.
Faruk Çakır 11 Mart tarihli Yeni Asya gazetesinde Zalimin Yanında Durma başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Bu defa da Kudüs'ten gelen bir haberi güzel haber olarak görüp yeniden hatırlatmakta fayda var. Çünkü Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi Sibistya Başpiskoposu Atallah Han'la alnına hac işareti çizerek kamuoyunun karşısına çıkan ve bir bakıma İsrail'den daha İsrailci tavrı takınan Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu ciddi temelden eleştirmiş diyen yazar yazısının devamında şunlara yer veriyor.
Başpiskopos Hanna sosyal medya hesabından Rubio'nun fotoğrafını paylaşarak yaptığı açıklamada Filistinlileri hedef alan saldırılara göz önüne alındığında Amerika yönetiminin İsrail'e yönelik desteğinin Hristiyan öğretileriyle çeliştiğini belirtmiş. Hanna, Amerika'nın İsrail'e sınırsız desteğine de işaret ederek, gerçek bir Hristiyan, halklara şiddet ve baskı uygulayan zalimlerin yanında değil, mazlumların, acı çekenlerin, işkence görenlerin yanında yer almalıdır ifadesini kullanmış. Başpiskopos Hanna açıklamasında şunu da ilave etmiş. Haçla gurur duyan ve Hristiyanlığını duyuran herkes, Filistin halkına karşı tarihi bir zulmün yaşandığını kabul etmelidir. Filistinlilerin hak ettikleri özgürlük ve barışa kavuşmaları için bu zulmün sona ermesi gerekiyor. Kendisini dünyanın jandarması olarak gören Amerika'nın Dışişleri Bakanı'na karşı hem de İsrail'de ikamet ederek böyle seslenmek cesurca bir tavır değil mi? Hem de İslami bir tavır olan hak ve adaleti hatırlatmış olması ayrıca önemli değil mi? Halklara şiddet ve baskı uygulayan zalimlerin yanında değil, mazlumların, acı çekenlerin, işkence görenlerin yanında yer alın çağrısı kişilerden ve devirlerden bağımsız olarak herkes ve her zaman için geçerli bir çağrı değil mi? Bu çağrılar artmalı, bu çağrıları dile getirenler el ele vermeli ki dünya huzura ve sükuna kavuşsun. Her zaman ifade edildiği üzere insanlık, fıtrat ve insaniyet galip gelecek. Dünyayı kavuran haksızlığı, zulmü, hukuksuzluğu yenecek ve yenmeye de başladığı gibi görünüyor inşallah.
Aslan Bulut 11 Mart tarihli Yeni Çağ gazetesinde sahte muhalefet üretmek ve demokrasi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Rıza üretmek ya da kabullenme yaratmak, kamuoyunu manipüle etmek ve şekillendirmek anlamına geliyordu. Otoriteyi ve sosyal hiyerarşiyi olduğu gibi kabul etmekti. Razı olan toplum, ana akım medyanın yaydıklarına biat eder, yalan ve uydurmalarına boyun eğer. Bunun karşıtı muhalefet imalatıdır. Sahte muhalefettir. Anlaşılması çok daha zor, ince bir manevradır bu. Halkın demokrasiye inanması için sistemin izin verdiği ölçülerde bir muhalefet var olmalıdır. Yerleşik toplumsal düzeni tehdit etmedikleri sürece muhalif yapıların var olması dünyayı kontrol eden elitlerin çıkarınadır. Amaç muhalefeti bastırmak değil, tam tersine biçimlendirmektir. Çünkü diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Ekonomik elitler meşruiyetlerini korumak için küresel kapitalizmi sarsabilecek radikal protesto biçimlerinin gelişmesini önlemek amacıyla sınırlı ve kontrollü muhalefet biçimlerini desteklerler. Bir başka deyişle muhalefet üretmek, yeni dünya düzenini koruyan ve ayakta tutan bir emniyet supabıdır. Kontrollü muhalefeti finanse ederek protestocuları fonlayanlar, protesto ettikleri elitlerdir. Büyük vakıfları kontrol eden ekonomik elitler, toplumsal düzene karşı protesto hareketinde yer alan çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve sivil toplum örgütünün finansmanını da denetlemektedir. Birçok STK'nın ve Halk Hareketi'nin programı büyük ölçüde hem kamu hem de aralarında Ford, Rockefeller, McCarthy vakıflarının da bulunduğu özel vakıflardan gelen fonlara dayanır. Mesela küreselleşme karşıtı hareket Wall Street'i, Rockefeller ve diğerleri tarafından kontrol edilen Texas petrol devlerine karşı çıkar. Yine de Rockefeller ve diğerlerinin vakıflarıyla hayır kurumları, ilerici antikapitalist ağların yanı sıra çevrecileri cömertçe fon sağlar. Neden? Çünkü bu yolla muhalif çevreleri denetlemek ve şekillendirmek mümkün olabilmektedir. Alaycı kuş ise duyduğu her sesi taklit etme yeteneğine sahip bir kuştur. Amerikan istihbaratı, Soğuk Savaş döneminde alaycı kuş adını verdiği operasyon ile gazetecileri kullanmıştı. Bu operasyon devam ediyor. Elitler bu alaycı kuşlarla halkı ikna etmeye çalışır. İkna edemediklerini de oluşturdukları sahte muhalifleri havale ederler. Yukarıdaki ifadeleri Banu Avar'ın Remzi Kitabevi tarafından yayımlanmış Alaycı Kuş adlı kitabından aldım. Tabii bütün dünyada küresel elitler tarafından uygulanan bu tür programlarla Türkiye'de de medya, müzik ve sinema kontrol edilir, yabancı fonlardan beslenen STK görünümlü etki ajanları da yedek güçlerdir. Türkiye'de siyaseti ise doğrudan devlet kontrol eder ve yönlendirir. Mesela 1971-1974 yıllar arasında Özel Harp Dairesi Başkanlığı yapan Orgeneral Kemal Yamak 2006 yılı Ocak ayında şöyle diyordu. Birçok kimseye ayağa kaldıracağını biliyorum ama bu noktada yazmak istiyorum. Sayın Ecevit'in inandırıcılığına dayanarak alevlenen ve Sayın Ecevit'in zaman zaman medyanın ilgisi için bizzat öne çıkarak söyledikleriyle devam eden bu iftira kampanyası sürdürülürken bu teşkilatın içinde o zaman kendi partisinden ne kadar personelin hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birbirini hiç tanımayan kaç milletvekilinin bulunduğunu ve bunun sadece kendi partisine ait bir durum olmadığını birisi söyleyiverseydi ne olurdu? Yani Özel Harp Dairesi'nin bütün siyasi partilerde milletvekili seçilen adamları vardı. Bugün durum sayısal olarak nasıldır bu konuda bilgi yok ama iktidarın da muhalefetin de aynı merkezden yönlendirildiği çok belli oluyor. Batı Avrupa veya Avrupa Birliği ise fonlamaya devam ediyor. Bu durumda yabancı fonlarla Türkiye'de demokrasicilik oynayanların kaynağı büyük ölçüde kesilmiş olacak. Yalnız devletin siyaset ve medya üzerindeki kontrolü devam edecek.
Tahran Radyosu.
Zeki Ceyhan 11 Mart tarihli Milli Gazete'de "Başarı bu mu?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. İktidar sözcülerinin dillerinden düşürmedikleri bir söylem var. İktidarları boyunca hep başarıdan başarıya koştuklarını iddia ediyorlar. Neymiş bu başarılar diye merak edenlere TÜİK tarafından açıklanan verilere bakmalarını salık veririz. TÜİK verilerine göre mutlu olanların sayısı azalıyor ve yine TÜİK verilerine göre mutsuzların sayısı çoğalıyor. Bir ülkede yaşayan insanlardan mutlu olanların sayısı azalırken mutsuzların sayısının artmasından daha doğal ne olabilir diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Şayet bu başarıysa iktidar sözcülerinin dediği gibi başarıdan başarıya koşulmuştur ve mutlu insan sayısı azalmış, mutsuz insan sayısı çoğalmıştır. İktidar sözcüleri bu sonuç ile ne kadar övünseler azdır. Sokakta karşınıza çıkan herhangi bir vatandaşa mikrofon uzatsanız hemen hayat pahalılığından yakınmaya başladığını görüyorsunuz. Hayat pahalılığından yakınmayı yoksulluktan şikayet izliyor. Böyle bir ortamda iktidar sözcüleri devri iktidarlarında başarıdan başarıya koşulduğunu ne kadar rahat söyleyebiliyorlar. Hayat pahalılığı ve yoksulluk yakınmaları ayyuka çıkarken iktidar sözcüleri bu durumun farkında olduklarını ifade etme ihtiyacını duyuyorlar. Farkında olduklarını iddia ettikleri bu vahim durumu düzeltmek için acaba ne yapıyorlar? Bu soruya verdikleri cevap hep yıllar sonrasında randevu vermek oluyor. Bir sene ya da iki sene sonra durumun düzeleceği söyleniyor. Sokaktaki vatandaşlardan dişlerini sıkmaları isteniyor. Hele biraz daha sabredin deniliyor. 2025'i bir geçiştirelim. 2026 durum bambaşka olacak deniliyor. İktidar sözcülerinin bu tür açıklamalarına inanan pek çıkmıyor. Zira yıllardır aynı metotla sokaktaki vatandaş oyalanıyor. Eğer bugün mutlu olan insan sayısı azalıyor ve mutsuz olan insan sayısı artıyor ise bunun en önemli nedeni iktidar sözcülerinin ileriye dönük vaatlerinin aslının asarının çıkmamasıdır. Vatandaşlara ha karşılıksız çek vermişsiniz ha karşılığı olmayan vaatlerde bulunmuşsunuz fark etmiyor. Öne alınamayan hayat pahalılığının sıkıntılarını sokaktaki vatandaş çekiyor. Kalıcı hale gelen yoksulluğun beraberinde getirdiği yükü sokaktaki vatandaş omuzluyor. Bu insanlar nasıl mutlu olur?
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe Servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı İran Radyo adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Fırsatların ayı Ramazan.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bu ayın İnsanlara sunduğu fırsatları ele aldığımız özel programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Ramazan ibadet ayı, kul olma ayı. Ramazan itaat şevki, günahtan kopma ayı. Ramazan ruhun baharı, Allah'a kavuşma ayı. Ramazan şevket güzelliği ve güzelleşme ayı.
Allahümme inni es'aluke ismike ya.
Evet değerli dinleyicilerimiz, bir kez daha mübarek Ramazan ayını birlikte idrak ediyoruz ve sizin duanıza muhtacız. Allah Resulü'nün hakkında başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluştur diye buyurduğu mübarek Ramazan ayı.
Mübarek Ramazan ayının İslam'ın en önemli aylarından biri ve Yüce Allah katına yaklaşma ve ilahileşme ayıdır. Bu ayda ilahi rahmet kapıları insanların yüzüne açılır ve böylece onlara bir kez daha Allah'ı yad ve zikretme ve rızasını kazanma fırsatı sunar. Mübarek Ramazan ayında Müslümanlar diğer aylara kıyasla daha fazla namaz kılar, Kur'an-ı Kerim tilavet eder, geceleri ihya eder ve özetle daha fazla Allah-u Teala'yı yad eder.
Kuşkusuz Yüce Allah'ı yad etmek ve sonsuz azameti ve gücüne bağlamak, insan yaşamı üzerinde sayısız tesiri vardır. Nitekim ilahi rahmete umut bağlayan insanlar, Yüce Allah lütuf ve merhametini onlardan esirgemeyeceğinden emindir. Zira Allah'ı yad etmek tek taraflı bir ilişki değildir ve Yüce Allah her daim onu yad eden kulunu bir an bile yalnız bırakmaz.
Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 152. ayetinde eğer onu yad edersek o da kulunu yad edeceğini belirterek şöyle buyurmakta. Öyleyse siz beni ibadetle anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın bana nankörlük etmeyin. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam da bir hadiste Yüce Allah'ın şöyle buyurduğunu nakleder. Ey Ademoğulları, kalbinizde beni yad edin ki ben de sizi yad edeyim. Halvette beni yad edin ki ben de halvette sizi yad edeyim. Kalabalıkta beni yad edin ki ben de sizi kalabalıklarda daha iyi yad edeyim. Kul kalabalık arasında Allah'ı yad ederse Allah-u Teala da onu melekleri arasında yad eder.
Allah-u Teala'yı yad etmenin önemli tesirlerinden biri, insanı dini ilkelere ve öğretilere bağlı yapması, helal ve haram kurallarına uymasını sağlamasıdır. Bazıları Allah'ı yad ve zikretmek, daima Subhanallah veya Elhamdülillah zikirlerini tekrar etmekten ibaret olduğunu zannediyor. Gerçi Allah'ı bu zikirlerle, dille yad etmek de güzel bir ameldir. Fakat bu amel ancak insanı pratikte de günahtan uzak tuttuğu zaman hayırlara ve bereketlere vesile olur. Bu yüzden Allah Resulü mübarek Ramazan ayında oruç tutmayı cehennem ateşine karşı bir kalkana benzetmiştir.
İslam dininde ağız ve diş sağlığına yapılan vurgu herkesçe bilinen bir gerçektir. Bu arada dişleri fırçalamak ve misvak kullanmak da İslam dininde üzerine sık sık vurgu yapılan talimden biridir. Günümüzde diş hekimliği, beşeri tecrübelere ve güncel geniş çaplı araştırmaların sonuçlarına dayanarak sürekli gelişmekte ve yine diş hekimleri en iyi ve en modern teçhizatı kullanarak insanların diş ve ağız sağlığını korumak ve geliştirmek üzere emek harcar.
Tahran Radyosu.
Gerçi bazıları diş hekimlerinin hizmetleri İslam'ın en büyük ibadetlerinden biri olan oruç ibadeti ve insanların cismi ve ruhi sağlığı ve gelişmesi üzerinde derin manevi tesirleriyle çeliştiğini düşünebilir. Zira yemek ve içmek genelde ağız yoluyla yapılan amellerdir ve İslam fıkhının ahkamına göre bu iki amel orucu batıl eden ameller sayılır. Ve yine oruç tutulduğu zaman yemekten ve içmekten mutlak surette kaçınma duygusu, insanda ağza herhangi bir şeyin girmesi oruç ibadetiyle çeliştiği duygusuna sebebiyet verebilir.
Oruç ahkamında bir bölüm bu ibadeti batıl eden etkenler ve durumlar ve bir bölümde mekruh amellerin beyan eder. Bu bölümlerde beyan edilen ahkama bakıldığında diş hekimlerinin diş etine iğne yapmaları, dişi çekmeleri, dolgu yapmaları ve diş hekimlerinin ağız ve diş eti ve dişlerin üzerinde yaptığı çalışmaların hiçbiri orucu batıl eden etkenler olarak beyan edilmediği anlaşılır. Gerçi diş hekimi çalışırken su veya kullandıkları maddeler veya kan hastanın boğazı ve damağından geçebilir ki bu durumlarda oruç bozulur. Dolayısıyla kanamaya yol açan tedavilerin iftardan sonra bir zamana bırakılması daha iyidir.
Diş hekimlerinin diş çekme, anestezi, dolgu yapma gibi çalışmaları boğaza bir şey kaçmadığı takdirde oruç için bir sakıncası yoktur. Yine dişlerin geçici tedavisi için uygulanan pansumanlar zamanla ağızda biriken tükürükte çözülür ve sonuçta hasta ağzında tadını hissedebilir. Bu tür maddelerin sehven ve kasıtlı olmayarak yutulması, bu maddelerin ağız ortamında uzun süre çözülmesiyle beraber gerçekleşmesi durumunda oruçlu insanı için sorun arz etmez. Enjeksiyon yoluyla yapılan anestezi de birçok fakihin görüşüne göre orucu bozmaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena la tu'akhidna in nesina ev ahtana. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin.
Dişlerin onarımı gibi uygulamalarda ağızda çözülen ve bir tat bırakan bazı maddeler kullanılır. Bu durumda tatmanın oruç açısından bir sıkıntı yaratmadığı, eğer insan ağzının suyunu dışarı boşaltırsa sakıncası olmadığı, fakat yuttuğu takdirde orucu bozulduğu belirtilmelidir. Bu yüzden diş çektirmek veya ağızda kanamaya yol açan her türlü tedaviyi yaptırmak orucun batıl olmasına yol açar ve buna göre de mekruh ameldir.
Oruç tutan insanın diş macunu kullanarak dişini fırçalamasının sakıncası yoktur. Fakat ağzında biriken suyun boğazından geçmemesi ve fırçalaması bitince de ağzını çalkalaması gerekir. Yine yiyecek sayılmayan diş hekimlerinin kullandığı malzemelerin ağza girmesi orucu bozmaz. Ancak ağzın rutubeti bu malzemelerin üzerinde kalır ve tekrar ağza sokulursa ağızdaki su da yok olmayacak kadar olur ve yutulursa bu durumda oruç bozulur.
Dişine dolgu yaptıran ve biraz kanaması olan oruçlu insan eğer akan kan ağzındaki su ile yok olursa paktır ve yutulmasının sakıncası yoktur ve oruç batıl olmaz. Yine diş eti hastalığı yüzünden günde birkaç kez kanama yaşayan ve sehven bu kanı yutan kimsenin orucu sahihtir. Ancak eğer kasten yutarsa orucu bozulur. Bundan başka fluoride ve nane gibi tatları içeren diş ipini kullanmak, ağızda biriken su yutulmadığı takdirde sakıncası yoktur.
Evet değerli dinleyicilerimiz, programımızın sonunda mübarek Ramazan ayında yapmış olduğunuz dua ve ibadetlerin Hak Teala katında kabul olmasını niyaz ederken, hep birlikte Ramazan ayının 13. gününün duasını dinleyelim.
Allahümme tahhirni fihi mineddenesi vel akdaya ve sabbirni. وَوَفِّقْنِي فِيهِ لِلتُّقَى وَصُحْبَةِ الْأَبْرَارِ بِعَوْنِكَ يَا قُرَّةَ
مساكين.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bu ayın insanlara sunduğu fırsatları ele aldığımız özel programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. Müslümanlar ezan ve ikamet sırasında, namazda ve kelime-i şehadeti ifade ederken her gün defalarca şu sözleri söylerler. Şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın peygamberi ve elçisidir. Bu itiraf ve şehadet ne işe yarar? Acaba bu şehadet bir tür slogan mıdır? Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, Kur'an'da İslam Düşüncesinin Ana Hatları isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Ayetullah Hamenei'nin sözlerinden derlenen ve Hicri Şemsi 1353 yılında iman, tevhid, nübüvvet ve vilayet başlığı ile dört başlıktan oluşan Kur'an'da İslam Düşüncesinin Ana Hatları isimli kitaptan hazırladığımız podcast'imizin bugünkü bölümünde nübüvvete iman meselesine değinmek istiyoruz. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Ramazan ayının 23. günü Seyyid Ali Hamenei'nin İmam Hasan Aleyhisselam Camii'nde oruç tutanlara nübüvvet hakkında konuştuğu son gündü. Nübüvvet konusunu ele aldığı konuşmasının sonunda bu önemli dini esasa ilişkin Müslümanların vazifelerinden bahsetti ve şöyle dedi. Namazda Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin peygamberliğini ikrar edip ben şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın peygamberi ve elçisidir dediğimizde bu şahitlik bize bir sorumluluk yükler mi? Seyyid Ali biraz sessiz kaldı. Ardından konuyu açıklamak için bir örnek verdi. Acaba peygamberin peygamberliğine şahitlik etmek şu anda Hristiyan dünyasında kaçıncı papanın hüküm sürdüğüne şahitlik etmek gibi midir? Hristiyanlık dünyasında papa, ruhani liderlerin en üst makamında yer alır. Bildiğiniz gibi papa tıpkı bir heykel gibidir. İnsanlar ona saygı göstermelidir. Ancak o, Hristiyan inançlarıyla ilgili hiçbir yeni teori ortaya koymaz. Hristiyanlığın kurallarıyla ilgili hiçbir yeni hüküm çıkarmaz. İnsanların dini yaşamını ilerletmek için hiçbir şey yapmaz. Papanın varlığı veya yokluğu tıpkı bir oturma odasında bulunan güzel bir heykelin varlığı ya da yokluğu gibidir.
O heykel orada olduğunda odanın dekorasyonu tamamlanmış olur. Peki bir Hristiyan şu anda hangi papanın görevde olduğunu bilir ve bir diğeri bilmezse bu bilginin ne önemi var? Papa kim olursa olsun bu bir Hristiyan için herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk doğurmaz. Acaba Peygamber Efendimiz'e şahitlik etmek de böyle midir? Bu şehadet şahitlik eden kişi ve bu şehadeti sloganı olarak benimseyen toplum üzerinde bir sorumluluk bırakır mı? Bırakmaz mı? Evet, bırakır. Bu şahitlik peygamberin davetini kabul eden kişi üzerinde bir sorumluluk oluşturur. Bu sorumluluk peygamberin yolundan gitmek ve onun yolunu devam ettirme görevini üstlenmektir. Peygamber Efendimiz bir işe başlamıştır ve ben de onu tamamlamalıyım. Bu sorumluluk sözle ifade etmek de kolaydır. Fakat uygulamada çok zordur. Elbette halk arasında yanlış bir yaygın algı vardır. Bazıları sadece bir kişinin peygamber olduğunu kabul etmenin ve buna kalpten inanıp dil ile ikrar etmenin yeterli olduğunu zannederler. Bunun onları cehennemden uzaklaştırıp cennete ulaştıracağını düşünürler. Ama bu doğru değil. Peygambere iman etmek beraberinde yükümlülükler getirir. İnsan bu yükümlülüklerine her ne kadar bağlı kalır ve uygularsa imanı da o kadar güçlüdür. Aksi takdirde bu kişi zahiren mümin olsa da hakiki anlamda mümin değildir. Sorumluluk şudur. Peygamberin bu dünyada ne yapmak istediğini anlamak ve bizlerin de onun yolunu devam ettirici olmamızdır. Peygamber büyük bir yapı inşa etmek istedi. O halde ben de bir takipçi olarak bu yapıyı oluşturmak için çaba göstermeliyim. Eğer güçsüzsem başkalarını yanıma alarak bu binayı birlikte inşa etmeliyim. Eğer binayı tamamlayamazsak bile elimizden geldiğince 10 tuğla dahi koyabiliyorsak bu yolda ilerlemeliyiz. Eğer yapamayız dersek şehadetimiz yalan olur. Münafıkın suresinin 1. ayeti kerimesine dikkat edelim. Allah-u Teala şöyle buyurur.
Bismillahirrahmanirrahim. İza ca'akal munafikun kalu neşhedu inneke le rasulullah. Vallahu ya'lemu inneke le rasuluhu. Vallahu yeşhedu innel munafikine le kâzibûn.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Münafıklar sana geldiklerinde senin Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik ederiz derler. Allah da bilir ki sen onun elçisisin. Fakat Allah şahitlik eder ki münafıklar yalan söylüyorlar. Allah'ın peygamberi insanların yaşam biçimini Allah'ın emirleri doğrultusunda şekillendirmek ve bir sistem kurmak için gönderilmiştir. Eğer görürseniz ki insanlık ilahi bir toplumdan mahrum kalmış, çeşitli ideolojiler insanları sağa sola sürüklüyor ve İslam yalnızlaştırılmış, bu durumda siz peygamberin risaletine olan şehadetinize dayanarak bir sorumluluk taşıyorsunuz. Göreviniz dünyayı mümkün olan her yerde İslam'ın emrettiği şekle dönüştürmektir. İşte bu peygamberin peygamberliğine şahitlik etmenin üzerimize yüklediği sorumluluk ve taahhüttür. Cahiliye toplumunda insanlar kendi düzenlerinde yaşıyorlardı. herkes itaatkar ve uysal bir şekilde tek bir doğrultuda bir kafile misali insanlığın çöküşüne ve bir uçuruma doğru ilerliyordu. Peygamber gönderildi ve insanları helak olmaktan kurtarmak için onların farkındalığını artırmaya çalıştı. Bir grup onun sözlerine kulak verdi. Diğer grup ise kabul etmedi. Böylece insanlar arasında ayrışma yaşandı. Toplum iki zıt gruba bölündü ve yeni bir saflaşma oluştu. Kur'an'ı incelediğimizde şu sonuca varıyoruz. Din esasen yeni bir cepheleşme ve saflaşma yaratmak demektir. Seyyid Ali bir süre sessiz kaldı, ardından sözlerine şöyle devam etti. Çizeceğim bu iki safı dikkatle dinleyin. Başlangıçta peygamber tek başına bir safın içerisindeydi. Diğer herkes karşı saftaydı. Ancak onun çabaları ve mücadelesiyle insanlar birer birer, ikişer ikişer ona katılmaya başladılar. Sonunda onun safında bir grup oluştu. Bu grup sapkınların safına karşı bir duruş sergiledi. Peygamber insanları cennete götürmek istiyordu. Bu dünya cenneti ve ölümden sonraki cennet. Cennete gitmek için peygamber ile birlikte olmak gerekiyordu. Eğer biri peygamber ile birlikte ve onun yolunda olmazsa hidayete ve cennete ulaşamaz. Şimdi bir kişi bu iki saf arasında durur ve derse ki, peygamberin söyledikleri doğru. Ama eğer onun safına katılırsam karşı tarafla yüzleşmem gerekir. O halde burada bu güvenli noktada kalayım ve hiçbir tarafla çatışmaya girmeyeyim. Şimdi şu soruya cevap verin. Bu iki safın ortasında duran kişi cennete ulaşabilir mi? Peygamber ile birlikte olmayan biri nasıl cennete girebilir? Her kim iki saf arasında duruyorsa peygamber ile değildir ve peygamber ile olmayan biri ona karşıdır. Aynı şekilde hak ile birlikte olmayan kişi hakka karşıdır. Kur'an bu gerçeği bize bildiriyor. Ayrıca Hazreti Ali aleyhisselamın açık ve net sözleri de bu gerçeği anlamamıza yardımcı oluyor. Şöyle buyuruyor. Sükut eden, razı olanın kardeşidir. Her ne kadar kalben rahatsız olsa da hakka destek vermediği için batılı kınamaz ve kim bizimle değilse bize karşıdır. Başka bir sözünde de şöyle buyurulur. Bir kavmin yaptığına razı olan, onlarla birlikte iş yapan biri gibidir. Bazı insanlar tıpkı Rebi bin Hüseyin gibi hak ile batıl arasında çatışmayı farklı devletler arasındaki savaşlar gibi görürler. Hangisi kazanırsa kazansın, bu ne dini ne de dünyevi açıdan bir fayda sağlar diye düşünürler. Rebi bin Hüseyin, Sıffin Savaşı sırasında bir grup kâri ile Hazreti Ali Aleyhisselam'ın huzuruna geldi ve şöyle dedi. Senin fazilet ve üstünlüğünü biliyoruz ama buna rağmen Muaviye ile savaşma konusunda tereddüt içerisindeyiz. Öte yandan müşriklerle savaşmaya devam etmemiz gerekiyor. Bu yüzden bizi bir sınıra gönder ki orada savaşalım. Bunun üzerine Hazreti Ali Aleyhisselam, onu bir grup garinin komutanı yaptı ve onları Kazvin ve Rey bölgelerine gönderdi. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Yezid ile olan mücadelesinde de insanlar üç gruba ayrıldılar. Bir grup İmam Hüseyin'in kafilesine katıldı. Diğer grup Yezid'in ordusuna geçti. Üçüncü grup ise ortada kaldı. Eğer bu üçüncü grup İmam Hüseyin Aleyhisselam'a katılmış olsaydı, Aşura olayı yaşanmaz ve Allah Resulü'nün oğlunun şehadeti gerçekleşmezdi. hak ile batıl arasındaki savaş kaçınılmazdır. Ve bu savaşta hak ile birlikte değilsek batılın safında yer almış oluruz. Bu durum ne kadar sık bir şekilde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah desek de değişmez. Allahu Teala Saf suresinin 2 ve 3. ayetlerinde şöyle buyurur.
Ya eyyühellezine amenu lime tekulune ma la tef'alun. Kebura mekten indallahi en tekulu ma la tef'alun.
Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir. Dilin söylediği ile davranışlarımızın uyumsuzluğu en büyük günahlardandır. Dilimizle Ali'nin yolunda olduğumuzu söylerken davranışlarımızla Muaviye'nin yolunu takip etmek. Gelin Ali ve Muaviye'yi günümüz toplumunda tanıyalım. Bir kişi düşünün ki her söylediği kişisel rahatlığa ve konfora karşıdır. Yalan, rüşvet ya da rüşvet kokusu taşıyan herhangi bir hediyeden rahatsızlık duyar. Diğer tarafta ise rahat hareket edip zorluk çıkarmayan, sizden hiçbir beklentisi olmayan tek istediği şeyin Ali'ye yardım etmemeniz ve zaman zaman Muaviye'yi övmeniz yeterli olan bir kişi var. İşte bu kadar. Seyyid Ali duygusal bir tonla şöyle sordu. Allah aşkına söyleyin, siz olsaydınız hangisini seçerdiniz? Hangi tarafta olurdunuz? Sizi sıkıntıya sokacak, huzurunuzu bozacak olanın yanında mı? Yoksa sizi rahat bırakan ve hiçbir zorluk çıkarmayan kişinin yanında mı? Bu çağda, bu tarih kesidinde acaba Ali'yi yalnız bırakıp o dönemin tanınan simaları gibi Muaviye'nin hükümet merkezine gitmez miydiniz? Abdullah bin Abbas, Peygamberimizin ve Ali'nin amcaoğlu. Sahabe arasında Kur'an tefsirinde derin bilgisiyle tanınan, birçok hadis rivayet eden ve İslam ilimlerinde öncü olan biridir. Ancak o bile Ali'yi yalnız bıraktı. Basra valisiyken Beytulmal'a ait paraları alıp Mekke'ye ilahi Emin beldeye kaçtı. Seyyid Ali burada keskin bir soruyla sözlerine devam ettim. Bu paralarla ne yaptı derseniz? Belki Mekke'deki fakirlere dağıttı. Evet, kendisini eğlendirecek birkaç güzel cariye almak için fakir köle satıcılarına verdi. Dikkat edin, o Ali'nin fazileti hakkında birçok hadis nakletmiştir. Emirül Mümininden anı ve hatıra anlatırken gözyaşı döküyordu. Şimdi size soruyorum. Acaba o Ali'nin Şiisi miydi? Emirül Mümin'in Hazreti Ali Aleyhisselam'ın Nehcül Belaga'nın 41. hutbesinde Abdullah bin Abbas'a hitap eder ve şöyle der. Hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurur. Bana bir haber ulaştı ki, eğer doğruysa Rabbini gazaplandırmış, imamına isyan etmiş, emaneti utanca düşürmüş ve ihanetinle kendini rezil etmişsin. Bana haber verdiler ki sen akrabalarım içinde bana en yakın olanıydın. Sana güvenmiştim, büyük umutlar bağlamıştım ama sen bu güveni boşa çıkardın ve amcan oğlunu yalnız bırakıp gittin. Seyid Ali saate baktı ve şöyle dedi. Bugün okumak için Enfal suresinin 72. ayetini seçtim. Ayette şöyle buyrulur.
اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ آوَوْا وَنَصَرُوا اُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihad edenler ve muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler var ya, işte onlar birbirlerinin velileridir. İman edip hicret etmeyenlere gelince, hicret edinceye kadar onların velayetleri size ait değildir. Eğer din konusunda sizden yardım isterlerse, sizinle aralarında sözleşme bulunan bir kavme karşı olmadıkça yardım etmek üzerinize borçtur. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Seyyid Ali ayetin yarısına geldiğinde dedi ki, dikkat edin, ne buyurdu? İman edenler, namaz kılanlar, oruç tutanlar ve kalplerinde seni inkar etmeyenler ama imanlarıyla birlikte davranmayan, seninle ve diğer müminlerle mallarından, zenginliklerinden ve sevdiklerinden vazgeçmeyen, Mekke'den Medine'ye hicret etmeyenler, bunlar seninle hiçbir İslami ilişki ve kardeşlik bağlarına sahip değiller, ta ki sözlerinde durup hicret etsinler. Ancak ayetin devamında başka bir hüküm de belirtiliyor. O da şu ki, eğer hicret etmemiş olan bu Müslümanlarla bir grup kafir arasında savaş veya ihtilaf çıkarsa, onlara yardım etmek sizlere farz kılınmasıdır. Ancak eğer din ve İslam'ın ilerlemesi için sizden yardım isterlerse, onlara yardım etmek üzerinize düşer. Ancak aranızda bir anlaşma ve barış anlaşması bulunan bir kavme karşı savaşmaya kalkarlarsa, o zaman yardım etmeniz gerekmez. Allah yaptığınız her şeyi görendir. Seyyid Ali tekrar saate baktı. Zamanın daraldığını belirtti. Ve Ali İmran suresinin 81. ayetini okumaya başladı.
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهِ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين.
Hani Allah peygamberlerden andolsun size vereceğim her kitap ve hikmetten sonra elinizdekini doğrulayan bir peygamber geldiğinde ona mutlaka iman edeceksiniz ve ona mutlaka yardım edeceksiniz diye söz almış ve bunu kabul ettiniz mi? Verdiğim bu ağır görevi üstlendiniz mi? Demişti. Onlar kabul ettik demişlerdi. Allah da öyleyse şahit olun, ben de sizinle beraber şahit olanlardanım demişti. Bu ayet Allah'ın önceki peygamberlerden onlardan sonra gelecek peygamberi tasdik etmelerini ve ona yardım etmelerini istemiş. Yani her peygamber önceki peygamberi tasdik edip onun yolunu devam ettirmenin yanı sıra ondan sonraki peygambere de iman etmeli ve onu desteklemelidir. Şimdi soru şu şekilde gündeme geliyor. Peygamber kendinden sonraki peygamberi nasıl destekleyeceklerdi? Musa nasıl son peygamberi destekleyecek? Onun desteği ümmetine ve arkadaşlarına benden sonra gelen peygamberlere karşı çıkmayın şeklinde tavsiyelerde bulunmaktır. Peygamberler hepsi bu ahdi kabul ettiler. Aynı söz ve ahdi ümmetlerinden de aldılar. Bunu kabul ettiniz mi? Verdiğim bu ağır görevi üstlendiniz mi? Şimdi ise Yahudi alimleri bu ahde bağlı kalmadıkları için Musa tarafından sorumlu tutulmaktadırlar. Evet değerli dinleyiciler, Kur'an'da İslam Düşüncesinin Ana Hatları isimli podcast serisinin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu bölümde nübüvvete iman konusunu ele aldık. Bir sonraki sohbetimizde velayet meselesi üzerinde duracağız. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İslam İnkılabı rehberi geçen yıla kıyasla bazı konularda daha güçlüyüz, bazı konularda daha güçlü olmasak da zayıf değiliz açıklamasında bulundu. Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti ile nükleer dosya hakkındaki müzakereler önerisi İran'ın bu haftaki dış politikasının ana konusu oldu. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı, Trump'ın mektubunun alındığını bildirdi. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Güvenlik Konseyi'nin kapalı oturumunda yaptığı konuşmada Amerika'nın Güvenlik Konseyi'ni İran'a karşı ekonomik savaşı yoğunlaştırmak için bir araç haline getirme niyetini açıkladığını belirtti. Irakçı Azeri mevkidaşı Bayramov ile bölgesel konuları görüştü. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti adresine veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını fax ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefax numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.